Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda başlamış olduğumuz Hazreti Yusuf kıssasına yine devam ediyoruz. En son Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir iftira neticesinde zindana düşmüştü. Zindanda ilk girerken Allah'ın adını anarak, ona sığınarak girmişti. Böyle bir musibet anında dahi Allah'ı yad etmiş olması sebebiyle Allah da ona zindan hayatını bir medreseye, onu yetiştirecek bir kemal mektebine çevirmişti. Kur'an-ı Kerim merkezli bu kıssayı anlatmaya devam ederken zindana girdiği andan itibaren orada tebliğ faaliyetine, peygamberlik vazifesine, insanları İslam'a, Allah'ın yoluna davet etmeye devam ettiğini görüyoruz. Orada insanlara tek Tanrı inancını, tevhid inancını telkin etmişti, anlatmıştı Allah'ın varlığını, birliğini. Onun birçok Tanrı'dan onlara ibadet etmekten daha önemli olduğunu, aslında Tanrıların insanların onları isimlendirmesi demek olduğunu, bir varlığı reel, hayata yansıyan bir yönü olmadığını, sadece insanların önce isim koyarak sonra da ona saygı göstererek böyle bir varlığı icat ettiklerini söylemişti. Halbuki Allah bir takım isimlerden ibaret bir varlık değildir. O her şeyi yaratan, var eden, idare eden ve her şeyin sahibi yegane Rab'tir. Burada da kendi kimliğini, düşüncelerini, inançlarını Hazreti İbrahim'e, Hazreti İshak ve Yakup Aleyhisselam'a bağlanan bu inanç zincirini, tevhid inancını zindandaki arkadaşlarına anlattıktan sonra kendisine Allah'ın bir mevhibe olarak, bir hibe, bir bağış, bir ihsan olarak vermiş olduğu rüyaları tabir etme kabiliyetini, bilgisini onlarla paylaştı. Zaman zaman arkadaşları, zindandaki dostları etrafını çevirir, kendi durumlarını anlatan rüyalarını arz ederlerdi. O da onların rüyalarını tabir ederdi kendisine. En son iki genç kendi rüyalarını anlatmışlardı. Bir tanesi, ben kendimi şarap sıkarken gördüm. Öbürü de, ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı gördüm. Bu ekmeğe kuşlar gagalıyordu diye görmüş oldukları iki rüyayı anlatmışlardı. Hazreti Yusuf bu arkadaşlarını dinledikten sonra onlara rüyalarını tabir etti. Yusuf suresinin 41. ayet-i kerimesindeki tabir şöyledir. Ey hapis arkadaşlarım, gelelim rüyalarınızın tabirine. Biriniz efendisine yine şarap sunacak, öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını gagalayacak. İşte tabirini istediğiniz iş böylece kesinleşmiştir. Devamındaki ayete geçmeden önce bir iki hususu işaretle getirelim. Bundan önceki ayet-i kerimede, yani Yusuf suresinin 38 ila 40. ayetlerinde Allah'ın tek bir ilah olduğunu anlatırken aslında bize de bir mesaj veriyor Hazreti Yusuf. İnsanların çeşitli istekleri, ihtiyaçları için farklı farklı mabutlara kulluk etmesini, bir takım varlıkları putlaştırmalarını uygun görmüyor. Ve adeta şöyle diyor: Allah'ın pek çok kulu var, pek çok yarattığı var ama Allah her birine özel ihtimamla, yaratışından dış şekline, bütün duygu ve düşüncelerine, ihtiyaçlarına, maddi manevi bütün isteklerine yetişirken, yani sanki Allah'ın bir tek kulu varmış gibi o kulunun bütün isteklerini göz önünde bulundururken, kulların sanki Allah'tan başka daha farklı mabutları, ibadet edeceği yaratıcıları varmış gibi başka başka varlıklara kulluk etmeye çalışmaları ne büyük bir tenakuzdur, ne büyük bir zıtlıktır, çelişkidir. Her birimiz aslında Allah'ın hususi bir sanat harikasıyız. Her insan, her hayvan, her bitki, yaratılmış canlı cansız her varlık Allah'ın kendisine koymuş olduğu kanunları, özellikleri taşıyan ve ince ince dizayn edilmiş, her biri kendi içinde yeknesak ve genel olarak kainatla uyumlu bir bütün teşkil eden varlık. Ve her biri Allah'ın ihtişamını, kudretini, ilmini her an temsil ediyor. Bunun şaheseri, bunun bir sanat eseri olarak adeta çerçevelenmeye layık. İnsan da iç dünyasında böyle. Duyguları, düşünceleri, hücreleri, organları, organlarının her birinin sahip olduğu özellikler ve bu organların bedenle irtibatı, insanın kainattaki yeri, oradaki varlıklarla uyumu, ahengi veya ihtiyaçlarının karşılanması, her biri sanki tek bir insan için, tek bir hayvan için organize edilmiş büyük bir kainat. Allah böyle bir kainatta her bir varlığını hususi olarak seçmiş, sevmiş, yaratmış, idare ediyor. Fakat insanlar bilhassa gafletle dolu oldukları için iradi olarak Allah'ı sanki yokmuş gibi unutarak, terk ederek, ona isyan ve inkar ederek kendi yollarını çiziyorlar. Başka başka varlıklara yaratıcılık vasfı yakıştırıyorlar. Putlar ediniyorlar. Aslında insanların put edindiği, ilah edindiği, tanrı edindiği varlıkların hiçbirinin böyle bir gücü yok. Kendilerini yaratmadıkları gibi hiçbir varlığı da yaratmış değiller, hiçbir varlığı idare ediyor da değiller. Fakat insanlar önce onlara bir kutsiyet atfediyor. Ondan sonra da bu kutsiyeti, bu yüceliği resmileştiriyor. Ona bir isim koyuyor ve ona hürmet etmeye, hediye vermeye, saygı göstermeye başlıyor. Nihayet ona kulluğa başlıyor. Tekrar edersek, sanki Allah'ın tek bir kulu varmış gibi Allah o varlığa ikramlarını nihayetsiz olarak sunarken, sanki insan da Allah'tan çok Tanrı varmış gibi farklı farklı varlıklara kulluk arz ediyor. Bu çok büyük bir çelişki. İşte Hazreti Yusuf insanların farklı farklı tanrılara kulluğu neticesinde bölük pörçük bir hayat yaşadığını ve bunun hem duygu hem inanç hem fikir dünyasında insanları paramparça yaptığını, kendi iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerine savrulduğu gibi farklı insanların da bir ahenk oluşturamayacak şekilde değişik gruplara bölündüklerini ortaya koyuyor. İslam'ın birleştirici yönünü insanlara öğretiyor. Yani eğer bir insan Allah'a inanmış olsa, onu Rab olarak kabul etmiş olsa, fıtratında var olan ibre doğruya, iyiye çevrildiği için, asıl yaratıcıya çevrildiği için kendi iç dünyasında bölünmeye uğramaz. Duyguları, düşünceleri bir ahenk içinde Allah'a dönmüş olur. Dünyası ve ahireti bir bütün teşkil etmiş olur. Hayatı, maddi ve manevi yönleri bir bütün teşkil eder. Aynı şekilde kendi içinde bir bütünlük teşkil eden bu kul, mümin, Allah'ı bulan kimse, diğer müminlerle birleştiğinde de büyük bir tevhid inancı inşa etmiş olur. Muvahhid bir toplum olarak Allah'ı tek bir yaratıcı tanıyarak aradaki dağınıklığı, kargaşayı, anarşiyi bitirmiş olur. İşte Hazreti Yusuf bu şekilde Allah'ı insanlara tanıttıktan sonra rüyalarına tabir etmeye başlamış ve daha önce anlattığım kıssada olduğu gibi şarap sunan, sarayda hizmet eden kimseyle aşçıyı hapse atmışlardı bir krala suikast neticesinde. başarısız bir suikast neticesinde ve bunlardan bir tanesi suçluyken öbürü suçsuz yere atılmıştı. İşte Hazreti Yusuf'un rüyaları tabir ederken kendisine sen efendine yine şarap sunacaksın dediği kimse aslında masumdu. Öbürü ise aşçıydı ve asılacaktı. Onların rüyalarını bu şekilde tabir etmiş. Bu tabirin neticesinde de şarap sunmayı umduğu, rüyasında bu şekilde krala yakın olacağını gördüğü kimseye yaklaşarak ona bir ricada bulunmuştu. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor. Onlardan kurtulacağını zannettiği arkadaşına, efendine benden bahset. Suçsuz olduğumu hatırlat. Umulur ki beni çıkarır dedi. Fakat şeytan ona bunu efendisine söylemeyi unutturdu. Böylece Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Burada bu ayet-i kerimede birkaç önemli husus var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Yusuf'un bir insan olarak vesilelere, aracılara müracaat etmesi, kendi suçsuzluğunu, beraatını ortaya koyacak bir takım vasıtalara başvurması. Fakat burada bir peygamberin Allah'la vahiy veya melek vasıtasıyla görüşme imkanı bulunan bir peygamberin Allah'ı adeta unuturcasına bir insana müracaat etmesi, ondan yardım istemesi yakışmamış. Bu yüzden Allah-u Teala ona bu nisyanı unutması sebebiyle, şeytanın onu bu şekilde Allah'ı unutturması sebebiyle birkaç yıl daha zindanda kalmasına sebep olmuş. Aynı Hazreti İbrahim'in ateşe atılırken Cebrail'i aradan çıkartarak halimi Allah biliyor, o yeter demesi gibi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın da bu haline karşı büyük bir teslimiyet içinde her şeyi Allah'a havale etmesi gerekirdi. Bir peygamber ahlakına, yüce ahlakına bu daha çok yakışırdı. Fakat sonuçta peygamberler de insan, onların da bir takım zaafları, hataları, yanlışları olabiliyor. Ve bu hata neticesinde Allah-u Teala o zelleye mukabil ufacık onları ikaz ediyor. İşte Hazreti Yusuf da burada yapmış olduğu normal bir insana aslında hiç garip gelmeyecek bu hata, bu zelle sebebiyle Allah-u Teala onu birkaç yıl daha burada zindanda yaşatmaya devam ettiğini bildiriyor. Tefsircilerin rivayetine göre bu birkaç yıl 12 yıldan ibaret. Hatta bu 12 yılı da "Üzkürni inde rabbik" ifadesinde geçen her bir harf için, 12 harf için 12 yıl olarak tefsir edenler de var. Böylece hapis süresi 12 yıla çıkıyor toplam. 5 yıl hapis edilmişti, 7 yıl daha ilave etti. Toplam 12 yıl boyunca Hazreti Yusuf zindanda kalmış oluyor. Bir başka mevzu da Hazreti Yusuf'un zindan arkadaşlarına rüyalarını tabir etmesi ve bu tabirlerin aynı onun söylediği gibi gerçekleşmesidir. Hazreti Yusuf'un o şarap sunan kimseye, Saki'ye söylediği "sen yakında zindandan çıkacaksın" sözü gerçekleşiyor. Onun masumiyeti ortaya çıkıyor ve kısa bir zaman sonra o şarap sunmak üzere, kralın hizmetinde bulunmak üzere yine saraya davet ediliyor. Öbürü ise yine Hazreti Yusuf'un rüya tabirinde olduğu gibi kısa bir zamanda idam ediliyor ve bu idamının ertesinde onun başından kuşlar gagalayarak yemeye başlıyorlar. Şunu görüyoruz, rüya tabir eden insan rüyada gördüğü şeyi, anladığı şeyi olduğu gibi nakletmeli. Yani eğer ben şöyle söylersem bu adam yanlış anlar veya işte ben onun iyi niyetini göz önünde bulundurarak rüyayı aslında olduğundan daha farklı tabir edeyim dememeli. Rüyada ne gördüyse onu olduğu gibi yansıtmalıdır. Hazreti Yusuf da ikisi de zindan arkadaşıyken bir tanesine müjde veriyor, bir tanesine de kötü akıbete hazır olmasını haber veriyor. Ve gerçekten eğer o ikisini de müjde vereyim diye düşünseydi, rüyasının tabirinde bir tanesinde isabet etmiş, bir tanesinde hata etmiş olacaktı. Fakat rüyayı tabir ilmi bir sadakat, bir doğruluk da gerektirir. Hazreti Yusuf birincinin lehine, ikincinin aleyhine olduğu halde rüyayı olduğu, olması gerektiği gibi tabir ediyor. Bu da genel olarak peygamberlerin, özel olarak da müminlerin doğruyu söylemekten çekinmemelerini, sadık olmalarını öğütlüyor. Bunun dışında Hazreti Yusuf'un dili yüzünden zindana düştüğünü, dili yüzünden zindandaki süresinin uzadığını ifade etmiştik. Ama işin bir de kader tarafı var. Sıkıntılar, dertler, çileler insanı olgunlaştırır. Hazreti Yusuf da zindanda geçirdiği zaman zarfında olgunlaşıp kemal vasıflarına sahip oluyor ve ufak tefek varsa da hataları bu meşakkatler sebebiyle üzerinden dökülmüş oluyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Allah bir kulunu sevdiği zaman onun üzerine belalarını döker de döker. Yani insan Hazreti Yusuf'un yerine koyduğunda kendisini, hangi başına gelen belaya yansın? Annesinden babasından uzak olduğuna mı? Kardeşlerinin ihanete düşmeleri, kendini kuyuya atmalarına mı yansın? Sesini, feryadını kimsenin duymayacağı gurbet diyarına gittiğine mi yansın? Orada köle gibi pazarlandığına, satıldığına mı yansın? Hürken köle olduğuna mı yansın? Sonra bir insanın, bir efendinin himayesinde, sarayda ikram içindeyken bir tuzağa düşürülerek zindana atıldığına mı yansın? Zindanda feryadını duyacak kimsenin olmamasına, kendi masumiyetini anlatabileceği kimsenin olmamasına mı yansın? Bu zindan süresinin nihayetsiz bir şekilde önünde uzadıkça uzadığını mı görsün? İşte Allah o kulunu, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı böyle çetin imtihanlar içinden geçire geçire, adeta eksiklerini, yanlışlarını telafi ede de onu terbiye ederek nübüvvet şanına yakışır bir firasete, kemale eriştiriyordu. İşte biz zindanı aslında musibet gibi görünen, aslında zahiren kahır gibi görünen bu ilahi imtihanları bir lütfa dönüştüğünü, Hazreti Yusuf'un şahsında da onu iyice hayata, zorluklara hazırladığını, yetiştirdiğini, olgunlaştığını görüyoruz. Buna benzer bir hadis-i şerif de Peygamber Efendimizin vefatı esnasında şöyle gerçekleşmiştir. Ashab-ı kiramdan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hastayken ziyaret etmiş ve onun katlandığı büyük acılara bizzat şahit olmuştu. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatır: elimi üzerine koydum, hararetini yorganın üstünden hissediyordum. Yani vücudu o kadar çok ateşliydi ki elimi yorgana koyduğumda bu ateşin sıcaklığını yorganın üzerinden fark ediyordum. Ey Allah'ın Resulü, hararetiniz çok fazla dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, İnsanların en çok belaya maruz kalanları kimlerdir diye sordum. Peygamberler buyurdu. Sonra kimlerdir dedim. Sonra salihler buyurdu ve şu izahı ilave etti. Onlardan biri fakirliğe öylesine müptela olur ki kendini örten bir avadan başka bir şey bulamaz. Onlar sizin bolluğa sevindiğiniz gibi belaya sevinirler. Evet, bu cümleyle programımızın bu bölümünü noktalayalım. İkinci kısımda tekrar görüşeceğiz inşallah. Şimdi kısa bir ara. Muhterem dinleyicilerimiz, şimdi kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. En son Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşlarının rüyalarını tabir ettiğini ve bu tabirlerin olduğu gibi çıktığını söylemiştik. Zindandaki arkadaşlarından kurtulacağını ümit ettiği kimseye müracaatla, daha zindandan çıkmadan, sen kralın yanında, padişahın yanında benim masumiyetimi hatırlatırsın demişti. Fakat bu söz üzerine 5 yıldır zindandayken üzerine bir 7 yıl daha ilave olmuş. Yaklaşık 12 yıl zindanda kalmıştı Hazreti Yusuf. Bu süre zarfında padişaha hizmet etmekte olan, krala hizmet etmekte olan şahıs, o saki, o şerbetçi uzun müddet Hazreti Yusuf'u hatırlamaz. Aradan yıllar geçer. Bir gün Mısır padişahı, Mısır meliki bir rüya görür. Tuhaf bir rüyadır. Bu rüya üzerine tabir ettirecek kimseler aramaya başlar. Etrafına sordurur. Nihayet o zindan arkadaşı Hazreti Yusuf'un bu konuda ehil, rüya tabirini bilen bir arkadaşı olduğunu, zindandaki Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlar. Ama aradan 7 yıl geçmiştir. Şimdi Mısır Meliki'nin bu rüyasına Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bakalım. Sonra da gelişen hadiseleri beraberce yine değerlendirelim. Melik dedi ki, ben rüyamda 7 semiz inek gördüm. Bunları 7 zayıf inek yiyordu. Bir de 7 yeşil başak ile 7 kuru başak gördüm. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyamda açıklayın. Çevresindeki kahinler, bu gördükleriniz karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilemeyiz dediler. O iki arkadaştan kurtulanı nice zaman sonra Yusuf'u hatırlayıp dedi ki, rüyanın tabirini size ben bildireceğim. Hele siz beni zindana bir gönderin. Zindana gidip şöyle dedi. Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi, şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir. 7 semiz ineği yiyen 7 zayıf inek ile 7 yeşil başak ve 7 kuru başağın manası ne olabilir? Ümid ederim ki isabetli tabirini öğrenip insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenirler. Bu ayet-i kerimeler Yusuf suresinin 43 ila 46. ayetlerin meali. Rüya, Yusuf Aleyhisselam Allah Teala'nın kendisine bahşettiği ilimle rüyayı şöyle tabir etti. 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır, depolarsınız. Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek, tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol bol meyveler sıkacaklar. Hazreti Yusuf'un tabiriyle rahatlayıp sevinen hükümdar onu mükafatlandırmak istedi. Hükümdar dedi ki, getirin bana onu. Elçi gelince Yusuf, sen önce dönüp efendine o ellerini kesen kadınların meselesi neymiş? Bir sor bakalım. Zaten benim efendim o kadınların hilelerini pek iyi bilir, dedi. Yusuf'u elde etmeye çalıştığınızda davanız neydi diye sordu. Onlar da haşa, Allah için söylemek gerekirse onun yaptığı hiçbir kötülüğü görmüş, bilmiş değiliz, dediler. İşte o sırada vezirin eşi, şimdi hak meydana çıktı. Ondan kâm almak isteyen bendim. O ise tam sadık ve doğru insanlardandır diye itiraf etti. Yusuf aleyhisselam bu hareketinin sebebini izahsa dediğinde de şöyle buyurdu. Maksadım kendisine arkasından ihanet etmediğimi, Allah'ın hainlerin hilelerini muvaffakiyete erdirmeyeceğini onun yani vezirin bilmesidir. Evet, kısaca ayet-i kerime meallerine bakarak buraya kadar geldik. Şimdi bu hadise üzerine biraz düşünelim. Mısır Meliki, kralı rüya görüyor. Bu rüyayı önce danışman heyetine, kahinlere müracaatla çözmeye, anlamaya çalışıyor. Çünkü peş peşe gördüğü rüyalar bir işaret olduğunu, basit alelade bir rüya olmadığını gösteriyor. Fakat kahinler Allah tarafından rüya tabiri gibi bir ilme sahip olmadıkları için bu rüyanın içinden çıkamıyorlar. Biz diyorlar böyle karışık rüyaları göremeyiz, anlayamayız, tabir edemeyiz. Bunların zaten bir tabiri de yok. Fakat rüya üzerine bu kadar fikir yürütülürken orada bulunan, bunlara şahit olan o Melik'in şerbetçisi adeta kafasına dank ediyor. Yıllar önce zindanda bıraktığı arkadaşını, rüya tabirini iyi bilen arkadaşını hatırlıyor ve çok fazla detaya inmeden ben diyor bu rüyanın tabirini size getiririm ama müsaade edin ben zindana bir gideyim, görüşme yapayım. Sonra zindana vardığında ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi diyerek mevzuya giriyor. Aslında bu ifadede bir iltifat da var. Yani Hazreti Yusuf'u doğru sözlü olarak kabul etme, itiraf etme, onun söylediklerinin hak çıktığının ortaya çıkması. Bir de özür var. Ya kusura bakma, sen doğru sözlü birisin, benim kurtulacağımı da söylemiştin ama ben seni orada anmayı unuttum diye gizli bir özür var. Fakat Hazreti Yusuf kendisine müracaatla gelen bu arkadaşına kötü söz söylemiyor, başa kalkmıyor. Ben sana söylemiştim, sen gidip niye onu kralın yanında söylemedin, niye benim masumiyetimi ortaya çıkarmadın demiyor. Ve onun talebini, isteğini, ricasını çözmeye çalışıyor. Rüyayı tabir ediyor. 7 sene bildiğiniz gibi ekeceksiniz, sonra ondan çok az bir kısmını yiyeceksiniz. Çoğunu ise silolara, depolara kaldırarak daha sonra gelecek kıtlık yılları için saklayacaksınız diyor. Ve 7 yıl bolluğun ardından 7 yıl kuraklık gelecek. Elinizde ne var ne yok bu kuraklık yıllarında hepsi tükenecek. Nihayet bu ikinci 7 yılın akabinde de 1 yıl tekrar yağmura, bolluğa kavuşacaksınız diyerek özetle rüyayı tabir ediyor. Zindan arkadaşı gidiyor, bu rüyayı krala anlatıyor tabirini. Kral çok seviniyor. İşte diyor benim aradığım yorum buydu. Bu şahıs kimdir? Getirin bir onunla tanışayım, görüşeyim diyor. Fakat Hazreti Yusuf bu fırsatı, zindandan çıkma fırsatını hemen kabul etmiyor. Önce üstüne atılmış lekelerin, iftiraların, kendinin hapse atılmasına sebep olan bu dedikoduların bitmesini, kendi aklanmasını temin etmek istiyor. Diyor ki, ben şu an zindanda kalmaya devam edeceğim, acele etmeye gerek yok. Siz o devirde ellerini kesen bir takım kadınlar vardı. Onların durumlarını bir araştırın, mesele neymiş, sorun bakalım diyor. hadisenin üzerinden yaklaşık 12 yıl geçmiş. Fakat istihbarat için sağa sola haber gönderiliyor ve çeşitli kadınlar toplanıyor. Melik'in huzurunda olup biteni anlatıyorlar. Diyorlar ki biz şöyle şöyle saraya davet edildik. Orada böyle bir durumla karşılaştık. Onların bu şekildeki itirafları esnasında Mısır Aziz'in hanımı yani Züleyha da orada. O da artık meselenin kaçacak bir yeri olmadığını anlıyor ve itiraf ediyor. Ben diyor ona yaklaşmak istedim. O ise tam sadık ve doğru insanlardandır. O benden kaçınmıştı, günaha girmekten, ihanetten, efendisine nankörlük etmekten kaçınmıştı. Sadakat sahibi bir insandı, sadık bir insandı diyerek Hazreti Yusuf'u temize çıkartıyor. Aslında Hazreti Yusuf'un beklediği, istediği de buydu. Zaten direkt Aziz'in hanımını yani Züleyha'yı isimle vermemiş olması da onun vicdanen bu itirafı yapmasına zemin hazırlamak içindi. Kadınlar meseleyi olduğu gibi ortaya koyunca Züleyha da artık itiraf etmek zorunda kalıyor ve neticede Mısır Meliki, Sultanı, Padişahı, Kralı bu meselenin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. Mısır Aziz'i de yani sarayına alıp Hazreti Yusuf'u himaye eden Aziz de durumu bilmiş oluyor ve Hazreti Yusuf'a mesele intikal ediyor. İşte böyle böyle yaptılar, böyle böyle geldiler ve netice olarak senin masumiyetin ortaya çıktı diye haber geldiğinde Hazreti Yusuf da maksadım kendisine arkasından ihanet etmediğimi, Allah'ın hainlerin hilelerini muvaffakati erdirmeyeceğini vezirin bilmesidir. Mısır Aziz'inin yani kendisini pazardan satın alan Aziz'in aslında bu durumu, masumiyetini anlamasıdır. Aslında sadece Mısır Aziz'i değil, Mısır Meliki de burada Hazreti Yusuf'un zekasını, kudretini, masumiyetini ve sadakatini anlamış oluyor. Böylece Hazreti Yusuf zindanda geçirdiği 12 yılın ardından tertemiz bir şekilde, iftiraya uğradığı ispat edilmiş bir şekilde temizliği, sadakati tescillenmiş bir vaziyette zindandan çıkıyor. Bu da bize şu dersi veriyor. İnsan olarak zaman zaman çeşitli imtihanlarla yoklanıyoruz. Bazen farkında olmadan sıkıntılar çekiyoruz, iftiralara muhatap oluyoruz. Hakkımızda dedikodular çıkabiliyor. Tabii dedikoduyu atan kimselerin akıbeti veya Allah katındaki cezalandırılması, daha sonra yaşayacakları mahcubiyet, bunlar apayrı meseleler. Netice olarak gerek dünya hayatında gerekse ahirette hiçbir kötülük yapanın yanına kar kalmıyor. Her şey er veya geç su yüzüne çıkıyor. Sadıklar, doğru ve güvenilir kimseler er geç aklanıyor, temize çıkartılıyor ve mahcubiyet iftiraya atana kalıyor. İşte Hazreti Yusuf da burada onu vuruluyor. Yani hainlerin hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacaklarını, masum insanlarınsa er geç tescilleneceğini, tespit edileceğini herkesin bilmesini istediğim için ben bunu yaptım. Yoksa ben kendi masumiyetimden emindim. Beni tanıyan tanır. Ben böyle de temizim demiyor. İnsanların aklında ufacık bir şüphe kalmasına fırsat vermiyor. Bu bir yandan şunu da gösteriyor. Devleti idare etmeye yetkili kimseler bir müddet vazife yapan veya vazifeye alınmak üzereyken önce geçmişlerini aklamalılar. Gerçekten tertemiz bir şekilde vazifeye başlamalı ve o vazifeyi kirletmemelidirler. Çünkü Hazreti Yusuf da bir müddet sonra Mısır melikiyle, sultanıyla karşılaşınca artık masumiyeti tescillenmiş bir vaziyette onun karşısına çıktığında kendi rüyasını tabir etmek için, onu uygulamak için hazinenin sahibi yani Maliye Bakanı olmak istiyor. Bunu da inşallah ilerleyen derslerimizde, ilerleyen sohbetlerimizde ifade edeceğiz. Fakat önemli olan şu, bir vazifeye başlamadan önce muhakkak temiz kağıdını ispat etmek gerekiyor. Daha önceden herhangi bir kire bulaşmadığını ispat etmek gerekiyor. İşte burada da Hazreti Yusuf kendisine tuzak kuranlara karşı, bu onların artık kabullenilmiş, üzerinden 12 yıl geçmiş, herkesin zihninde yerleşmiş olan yalan ve iftiralarından kurtuluyor. Tertemiz bir şekilde de Allah'ın huzurunda nasıl temizse insanların huzurunda da aynı şekle geliyor. Fakat Müslümanların dikkat etmesi gereken bir şey de insanlara böyle bir dedikodu malzemesi vermemek, mümkün olduğu kadar dedikodunun, iftiranın sebep olabileceği, lekelemeye, karalamaya yol açabilecek ortamlardan, insanlardan uzak durmaya çalışmak. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, kim töhmet yollarına girerse töhmete maruz kalır. Yani kim hakkında kötü şeyler söylenebilecek mekanlarda gezinirse onun hakkında bir şeyler çıkabilir. Bu yüzden insanların mümkün olduğu kadar salihlerle, sadıklarla bir arada bulunmaya çalışması, onların çevresinde, civarında bulunmayı bir ganimet bilmesi, hakkında dedikodu çıkartabilecek, kötü zanlara yol açabilecek mekanlardan da uzak durması, böyle bir fırsatı insanlara tanımaması gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi hayatında bunun pek çok emsalini vermiştir. Bir hadis-i şerif nakledip mevzuyu burada tamamlayalım. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girmişti. Bir gece onu ziyarete gidip konuştum. Bu hadiseyi müminlerin annesi Hazreti Safiye binti Huyey radıyallahu anh'a anlatıyor. İtikaftayken kendisini ziyaret ettim. Sonra eve dönmek üzere kalktığım zaman o da beni evime götürmek üzere kalktı. Beni yolcu etmek istedi. Bu sırada Ensar'dan iki kişi bizimle karşılaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görünce oradan çabucak uzaklaşmak istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise biraz yavaş olun. Yanımdaki Safiye binti Huyey'dir, yani eşim Safiye'dir dedi. Onlar Resulünün uygunsuz bir davranışta bulunmasından Allah'ı tenzih ederiz ya Resulallah deyince de şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır. Onun sizin kalbinize bir kötülük veya bir şüphe atmasından endişe ettim buyurdu. Bu hassasiyet hepimizin dikkat etmesi gereken çok mühim bir hassasiyettir. Biz mümkün olduğu kadar temiz yaşamalı, iftiraya mahal olabilecek, fırsat verebilecek şüphelerden, tereddütlerden, zanlardan insanları korumalıyız. Fakat ne kadar dikkat edersek edelim, hayatımızı, düşüncelerimizi veya başkalarının düşüncelerini, görüşlerini ne kadar temiz tutmaya çalışırsak çalışalım, zaman zaman iftiralara muhatap olabiliriz. Böyle bir durumda da Allah'a sığınıp temiz kalmaya, temizliğini ispat etmeye çalışmak lazım. Fakat işi baştan engelleyip mümkün olduğu kadar zan mahallerinden, insanların dedikodusuna fırsat verecek yer ve zamanlardan, insanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmak lazım. Bu da bizim kendi açımızdan, insanların günaha düşmesine mani olmak açısından dikkat etmemiz gereken bir husus. Rabbim hepimizi bilgimiz olmayan bir şeyde ileri geri konuşmaktan, suizanda bulunmaktan muhafaza buyursun. Çünkü bu ayet-i kerime ile yasaklanmış bir husus, İsra suresinin 36. ayet-i kerimesinde mealen, hakkında kesin malumatın olmayan bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, yani bütün bunlar yaptıkları şeylerden sual olunacaklardır. İnsanın sorumluluğu her şeyiyle teyakkuz halinde durmasını gerektiriyor. Kendisi uzak durduğu gibi günahlardan, insanların günah işlemesine de fırsat vermemeli. Bir dedikodu varsa, yayılıyorsa bu noktada da kendi gözünü diline tutmalı. Bizzat görmediği, şahit olmadığı bir şeyi de insanlara yaymamalıdır. Bu sözlerle bu haftaki programımızı noktalıyoruz. İnşallah kaldığımız yerden gelecek hafta devam etmek üzere. Allah'a emanet olun.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.